Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Nebiyyuna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Evet arkadaşlar, sizlerle birlikte namazın kılınış şekli babını almaya devam ediyoruz. Bugün de kaldığımız hadis-i şeriften devam edeceğiz. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته أخرجه البخاري أبو هميد الساعدي رضي الله عنه diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı tekbir alırken ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırdığını, rükûya gittiğinde elleriyle dizlerini kavradığını, sonra belini büktüğünü, başını rükûdan kaldırınca tüm kemiklerin yerine oturacak şekilde dik durduğunu, kollarını yere sermeden ve yanlarına yapıştırmadan secdeye vardığını, ayak parmaklarının uçlarını kıbleye çevirdiğini, ikinci rekatta oturduğunda sol ayağının üzerine oturup sağ ayağını diktiğini, son rekatta oturduğunda ise sol ayağını yana alıp öteki ayağını diktiğini ve kalçasının üzerine oturduğunu gördüm. Bu hadis-i şerifi Bukhari tahric ediyor. Biraz önce de dedik arkadaşlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılıç şeklini, değil mi? Hadis-i şeriflerde bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlü ya da fiili nasıl namaz kıldığını bize anlatan hadisleri ele alıyoruz. Burada da Ebu Humeyd es-Sa'idi radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılarken gördüğü vasıfları, şekilleri, değil mi? Namaz kılıç şeklini bize ne yapıyor? Aktarıyor. Biz ilk dersimize başladığımız zaman bir şeye vurgu yapmıştık. Dedik ki bir ibadetin kabul olması için iki şart gerekiyor. Bunların birincisi ihlas dedik. Allah'ın rızası için olması gerekiyor. İkinci olarak da ne demiştik? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olması gerekiyor. Bir ibadetin de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olabilmesi için onun nasıl kıldığını ne yapmamız gerekiyor? Bilmemiz gerekiyor. Yoksa işte bence böyle, şöyle kılmış da olabilir diye böyle bir ihtimal yok. Nasıl kıldığı bize hadis-i şeriflerde ne yapılmış? Aktarılmış. O şekliyle öğrendiğimiz zaman biz o kimseye ne diyoruz? Bu kimse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba ediyor, uymuş diyoruz. Diyor ki Ebu Humeyd Es-Sa'idi radiyallahu anh Ra'itu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İza kebbara. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekbir aldığında. Yine Ebu Hureyre radiyallahu hadis-i şerifinde ne dedik? Namaza giriş tekbir ile olur. Allahu Ekber sözüyle olur. Bu sözün namazın rükünlerinden bir rükün olduğunu söyledik. Bundan başka bir ibare ile söylenildiğinde o kimsenin namaza hala giremediğini söyledik. Yani sadece Allahu Ekber lafzı tekbirde namaza girmek için söylenir. Bunun dışında onun yerine söylenen herhangi bir zikir onun yerine geçmez dedik. Burada diyor ki اِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. Yani ellerini omuzlarının hizasında kaldırırdı. Ellerini omuzlarının hizasında kaldırırdı diyor sahabi. Burada diyoruz ki arkadaşlar Allah Resulü Aleyhisselam ellerini omuzlarının hizasında kaldırırken parmak uçları omuzlarının hizasına mı gelirdi? Yoksa elinin ortası yani ellerinin yarısı omuzlarına kadar gelecek bir şekilde mi kaldırırdı? Yoksa ellerinin alt kısmı bileğe kadar olan yer omuzlarına mı ulaşırdı? Hangi şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırırdı. Bununla ilgili ilim ehli diyor ki bu biraz önce vasfettiğimiz üç şekli ile de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tekbir aldığı esnada ellerini kaldırdığı ne olmuş? Varid olmuş. Yani sen ellerinin bu alt kısmı bileğin başlangıcına kadar omuzlarına ne yapabilirsin? Kaldırabilirsin. Biraz daha aşağı inecek şekilde, ortalayacak şekilde ellerin omuz hizasında ne olabilir? Olabilir. Veyahut da parmaklarının uç kısmı omuzlarına gelecek şekilde ne yapabilirsin ellerini? Kaldırabilirsin. Gelen rivayetlere baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu üç şekliyle ellerini kaldırdığını görüyoruz. Yine başka bir mesele bununla alakalı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekbir getirdiğinde ellerini kaldırırdı. Değil mi? Burada yani bir insan Allahu Ekber demeye başladığı zaman mı ellerini kaldıracak? Allahu Ekber dedikten sonra mı ellerini kaldıracak? Yoksa önce ellerini kaldırdıktan sonra Allahu Ekber de diye bilir mi? Diyoruz ki bu konuda da yine el-emru vasi', yani rivayetlere döndüğümüz zaman bu üç şekliyle de yapılabileceğini söylüyoruz. Yani birini görüyorsunuz namaz kılacak. Adam ellerini kaldırıyor. Ondan sonra diyor ki Allahu Ekber. Geçerli mi?
Geçerli.
Adam Allahu Ekber derken hem tekbiri getirmeye başlıyor hem de ellerini kaldırmaya başlıyor. Veyahut da Allahu Ekber diyor. Ondan sonra bitiriyor. Ellerini kaldırıyor. Diyoruz ki bunların hepsi nedir? Caizdir. Bu tekbiri getirmek namazın rükünlerinden dedik. Ama ellerimizi o hizada kaldırmak ne diyoruz namazın? Sünnetlerinden. Bir insan Allahu Ekber dese hiç ellerini kaldırması olur mu? Diyoruz ki olur. Çünkü bu namazın sünnetlerinden. Ama biz eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba ettiğimizi söylüyor isek, değil mi? Namazı sadece rükünlerini, vaciplerini yaparak kılmaktan ziyade sünnetleriyle birlikte tam şekliyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı gibi sahabelerine öğrettiği şekliyle kılmamız bizim için ne diyoruz? Peygamberin sünnetine ittiba ettiğini söyleyen insan için daha güzeldir. Daha sonra hadisin devamında ve izâ raka'a emkene yedeyhi min rukbeteyhi. Diyor ki rükû ettiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrardı. Elleriyle dizlerini kavrardı ibaresini ilim ehli nasıl açıklıyor Ömer? Yani rükûya gittiğin zaman ellerini sadece dizlerin üzerine değdirip bırakmıyordu. Bununla birlikte dizlerini tutarak, kavrayarak, yani bunu tam Türkçe nasıl söyleriz? Kavramak olarak söyleriz değil mi? Yani bu ibare açık. Yani dizlerini sadece ellerini dizlerin üzerine değdirmez. Bununla birlikte parmaklarını aralayarak dizlerini kavrayıp tuttuğunu, ilim ehli bu şekilde yapılmasının sünnet olduğunu bize aktarıyor. Çünkü diyoruz ki rükuda bu şekliyle durmak, rükudaki sebat edilen, durulan en güzel şekildir. Yani o eğilme esnasında değil mi? Dizlerine de oradan güç aldığın şekliyle ne yapabilirsin? Tam güzel bir şekilde, sağlam bir şekilde rükuyu yapmış olursun. ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ. Daha sonradan diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani rüküye eğildi, elleriyle dizlerini kavradıktan sonra ne yapıyordu? Sırtını dümdüz bir şekilde yapıyordu. Hasara fiiline döndüğümüz zaman arkadaşlar, hasara fiiline döndüğümüz zaman yani rüküye eğildiğinde başın, sırtın hepsinin aynı hizada olması ve bununla birlikte sırtta hiçbir kamburluk olmamasına biz ne diyoruz? Hasara. He ile. Hasara. Hasara. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sırtında kamburluk kalmayacak bir şekilde sırtını dümdüz yaparak ne yapıyordu? Rükûyu bu şekilde eda ediyordu. İbn-i Mace'de gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rükûsunu bahsettiklerinde şöyle diyorlar ki sırtını başıyla aynı hizada tutar, sırtını dümdüz yapardı. Hatta sırtına su dökülse orada kalırdı diyor. Hatta sırtına su dökülse orada kalırdı. Yani o şekilde dümdüz dururdu ki sırtına su dökülse dahi ne yapmazdı? O sağa sola kaymaz. Döküldüğü yerde dururdu diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl rükuda durduğunu bize açıklayan bir hadis-i şerif. Bunun dışında Ayşe radıyallahu anh'ın hadis-i şerifinde yine diyor ki كَانَ لَا يُسَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَا يُشْخِصْهُ. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rükuya geldiği esnada, rükuda durduğu esnada başını ne aşağı eğer ne de yukarı kaldırırdı. Sırtıyla dümdüz aynı hizada başını tutardı. O yüzden diyoruz ki günümüzde birçok insanın bu sünneti hakkıyla yerine getirmediğini görüyoruz. Bazı insanların rükuya eğildiğini görüyorsunuz. Sırtı ne? Kambur. Tam bir şekilde dümdüz durmuyor. Bazı insanları görüyorsunuz sırtı düz ama başını ne yapmış? Aşağı eğmiş. Bazılarını görüyorsunuz sırtı dümdüz ama başını yukarı kaldırıyor. Diyoruz ki bu vasfettiğimiz şekilde yani bu hatalar ile birlikte ruku edildiği zaman diyoruz ki bu ruku geçerlidir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun bir şekilde ruku yapmamış olursun. Sen rukuya eğildiğin zaman ellerini dizlerinin üstüne değdirsen kavramasan olur mu? Yani ruku yerine gelmiş olur mu? Gelmiş olur. Ellerini hiç dizine değdirmeden aşağı doğru sarkıtsan olur mu? Yani ruku yerine gelmiş olur mu? Olur. Peki tam anlamıyla sünnete ittiba etmiş olur musun? Hayır. Sen üzerine namazın rükünlerinden olan o rükuyu yerine getirmiş olursun. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şekilde sünnetine uygun bir şekilde ruku etmemiş olursun diyoruz. Diyor ki فَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rükudan başını kaldırdığında اِسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلَّ فَقَارٍ مَكَانَهُ. Diyor rükudan doğrulduğunda bütün kemikler yerine dönecek şekilde ne yapardı? Dümdüz dururdu. Yani sırtımızda biliyorsunuz omurgalarda kemikler ne? Rükuya eğildiğin zaman seninle birlikte vücut eğiliyor. Rükudan doğrulduğu zaman bütün kemikler yerine gelecek şekilde yani sırtı yine ayaktayken dümdüz olacak şekle kadar ne yapardı diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şekilde doğrulurdu. Ve geçen dersimizde bunu ne demiştik? Namazın rükünlerinden demiştik. Yani rükudan doğrulur doğrulmaz secdeye gittiğin zaman rükunu tam manasıyla yerine getirmedin. Tam olarak doğrulacaksın. Ve oradaki Semiyallahu lümen hamide dedikten sonra Rabbena ve lekel hamd diyecek zikri yapacak kadar o pozisyonda da mutmain olana kadar ne dedik? Beklemen gerektiğini de bir önceki hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın aktardığı hadis-i şerifte bunu açıklamıştık. فَاِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِدِهِمَا. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem فَاِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secde ettiğinde ellerini ne yapardı? Koyardı. Nereye koyardı? Yere koyardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secde ettiğinde ellerini yere koyardı. Diyor ki gayra mufterişin, iftiraş olmayan bir şekliyle. Yani buradaki iftiraştan kastımız ne arkadaşlar? Secde ettiğin esnada ellerini dirseğine kadar ne yapmak? Yere yapıştırmak. Ellerini dirseğine kadar yere değdirerek tutmak. Normalde sünnete uygun olan secde etiş şekli ellerin pozisyonu nasıl olması gerekiyor? Ellerini yere koyduktan sonra dirseklerinden ne yaparsın? Ellerini kaldırırsın ki bileğine kadar olan dirsekle bilek arasındaki olan kısım yere ne yapmaz? Temas etmez. Çünkü diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secde esnasında ellerin dirsek ile bilek arasındaki kalan bu kısmın yere değdirilmesini ne yapıyor? Nehyediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bu şekilde nehyettiğini biliyoruz. İkinci olarak hadisin ikinci kısmında ne diyor? وَلَا قَابِدِهِمَا. Aynı zamanda ellerini göğsüne birleştirmezdi. Yani hem ellerini yere değdirmez hem de vücuduna göğsüne ne yapmaz? Dayamazdı. Bilakis ne yapardı? Ellerini yan tarafa doğru açardı. O zaman secdede ellerin pozisyonu nasıl olması gerekiyor arkadaşlar? Eller parmaklarla birlikte bütün her biri ile yere değecek. Ama dirsek ile bilek arasındaki olan kısım şu şekilde ne yapmayacak? Yere değmeyecek. Burası yukarıda olacak. Bununla birlikte yukarıda olduğu halde bu dirsekler veya kollar vücuda yapışık olmayacak. Bununla birlikte ne olacak? Kollar yan tarafa doğru açılmış bir şekilde olması gerektiğini ilim ehli bu hadis-i şeriflerin şerhinde ne yapıyor arkadaşlar? Bize açıklıyor. Diyor ki وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ عَصَابِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ. Yine Ellerin pozisyonu bu olurken secde esnasında ayak parmakları nasıl olacak arkadaşlar? Kıbleye dönecek şekilde yere basılması gerektiğini bize hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselam bu şekilde ayaklarının pozisyonunu sahabi bize anlatıyor. Yani secdeye gittiğin zaman ayakları şu şekilde katladığın zaman ne oluyor? Parmaklar bulunduğun istikamette secdeye doğru yönelmiş olduğunu görüyorsun. Diyoruz ki bu vasfettiğimiz her şey, yani bu zamana kadar hadiste geçen bu vasfedilen şeyler, diyoruz ki namazın sünnetlerinden. Namazın sünnetlerinden. Sen parmaklarını yere dik gelecek şekilde ayak parmaklarını koysan secde etmiş oluyor musun? Oluyorsun. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uygun bir şekilde secde etmemiş oluyorsun. وَاِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ Diyor ki ikinci rekatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oturduğunda. Bu hangi namazları kapsıyor arkadaşlar? İkinci rekatta oturduğu dediği zaman. Yani 4 rekatlık, 3 rekatlık namazların ilk oturuşunu, 2 rekatlık namazların da ikinci rekattaki oturuşunu. Yani sabah namazının farzını kılarken nasıl yapacaksın? Biraz sonra vasfedeceğimiz şekilde. Akşam namazını kılarken ikinci rekatta nasıl oturacaksın? Biraz sonra söyleyeceğiz o şekilde. Yatsı namazını öğleyi ikindiyi kılarken onların ikinci rekatlarında nasıl oturacaksın? Biraz sonra şimdi vasfedeceğimiz şekilde. Diyor ki ve izâ celese firrakateyni alâ riclihil yusra ve nasabel yumna. Diyor ki sahabi Allah Resulü oturduğu zaman diyor sol ayağının üzerine otururdu. Yani kalçası sol ayağının üzerine oturur. Sağ ayağını da ne yapardı arkadaşlar? Dikerdi. Yani onu bize kim gösterebilir burada? Yunus Hocam gösterir. Şimdi oturduğun zaman ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sol kalçanız sol ayağınızın üzerinde. Değil mi? Yükü ağırlığı oraya vermişsiniz. Sağ ayağınızı da katlamışsınız. Değil mi? Parmaklar nereye bakıyor? Kıbleye doğru bakıyor. Parmaklar nereye doğru bakıyor? Kıbleye doğru bakıyor. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? İlk teşehhütteki oturuş. Değil mi? Bu şekilde, sünnete uygun olan şekilde sahabe bu şekilde vasfediyor. Hadisin devamında diyor ki: "Ve izâ celese fi'r-rak'ateyn'il ahireti qaddama riclehu'l yusra ve nasaba'l ukhra." Yani sol ayağını sağ ayağının olduğu taraftan, yan taraftan çıkartır ve yine sağ ayağını ne yapardı? Dik tutardı. Ve yine sağ ayağını dik tutardı. Yani şu gördüğümüz pozisyonda. Biraz sonra faydalarda bunun değişik versiyonlarında ne yapacağız? Zikredeceğiz. Ama bu hadiste şu anda bize aktarılan oturma şekli nasıl? Sol kalçanızın üzerine oturuyorsunuz. Sol ayağınızı ne yapıyorsunuz? Sağ ayağınızın altından geçiriyorsunuz. Sağ ayağınızın ayak parmakları da nasıl? Kıbleye bakacak şekilde o hal üzerine ne yapıyorsunuz? Oturuyorsunuz. Diyor ki وَقَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْاُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ Yani sol kalçasının üzerine de ne yapardı? Otururdu. Bu rivayet nerede geliyor? Bukhari'deki gelen rivayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl namaz kıldığını bize anlatan hadis-i şerif. Yine bu hadisle ilgili biraz önce zikrettik. Daha önceki hadislerde geçiyordu. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılma şeklini bize aktaran hadislerin hepsinde tekbir ile namaza girdiğini, değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekbir ile namaza girdiğini bahsediyor. Diyoruz ki o zaman tekbiratul ihram dediğimiz namaza giriş tekbiri hüküm olarak ne diyoruz? Namazın rükünlerinden, olmazsa olmazlarından. Yerine getirilmediği zaman o kimse ondan sonraki hareketleri yerine getirmiş olsa dahi namaza hala girememiş, başlamamıştır diyoruz. Dedik ki bu hadis-i şerifte bize tekbir getirildiği zaman ellerin kaldırılması gerektiğine delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu söyledik. Diğer rivayetlere de dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ellerini namaz kıldığı esnada 4 yerde kaldırdığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Rivayetlere geneliyle, bütünüyle baktığımız zaman bu elimizdeki olan Bukhari'deki bu rivayette ne görüyoruz? tekbir aldığında, namaza giriş tekbiri, iftitah tekbiri aldığında ne yapıyor? Ellerini omuz hizasında kaldırdığını söylüyor. Diğer rivayetlere de yine dönüp baktığımız zaman bunun dışında 3 yer daha var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada tekbir aldığında ellerini ne yaparmış? Omuzlarının hizasında kaldırmış. Bunlar neresi? Birincisi ne dedik? Tekbiratül ihramda, ilk tekbir, namaza giriş tekbirinde eller omuz hizasında kaldırılır. İkincisi, rukuya gider iken tekbir aldığımızda ellerimizi ne yaparız? Yine omuzlarımın hizasında kaldırarak tekbir alıp rukuya gideriz. Üçüncü, rukudan doğrulduğumuzda, değil mi? Semiyallahu lümen hamide dediğimiz zaman ne yaparız? Ellerimizi yeniden omuzlarımızın hizasında kaldırarak bu sünneti yerine getiririz. Dördüncüsü neresi arkadaşlar? Birinci teşehhütten, yani ilk teşehhüde oturduk. Oradan kaçıncı rekata kalkıyoruz? Üçüncü rekata. Yani 3 veya 4 rekatlık namazlarda bu sünneti tatbik edebiliriz. Çünkü 2 rekatlık namazlarda ne yapıyoruz? Selam verip namazdan çıkıyoruz. Ama 3 veya 4 rekatlık namazlarda 3. rekata kalktığımız zaman tekbir getirdiğimizde ellerimizi ne yapıyoruz? Omuz hizasında kaldırmak. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden, namazdaki sünnetlerinden bir sünnet olduğunu söylüyoruz. Yine bununla ilgili olarak baktığımız zaman arkadaşlar, iftitah tekbirinde ellerin kaldırılması ile ilgili elimizdeki olan Ebu Humeyd Es-Saidi hadis-i şerifindeki anlatılış şekliyle ilk tekbirde ellerin kaldırılması ile ilgili arkadaşlar, bunu 50 tane sahabi rivayet ediyor. Yani 50 tane sahabe diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekbir aldığında ellerini ne yapardı? Namaza girerken tekbir aldığında ellerini omuzlarının hizasında kaldırırdı. Bu 50 tane sahabenin içinde kim var? Aşere-i Mübeşşere var. Yani cennetle müjdelenen 10 tane yaşadığı anda, yaşadığı esnada, ölüm ona gelmeden önce cennetle müjdelenen 10 tane sahabe de bu 50 tane sahabenin içinde. Kimdi onlar? 10 tane cennetle müjdelenen sahabeyi kim sayabilir bize? Diyoruz ki Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh. Yani 4 Hulefa-i Raşidin dediğimiz bunların içinde. Kim? Değil.
Abdurrahman İbni Avf. Aşere-i Mübeşşere denilen kişiler haricinde de cennetle müjdelenen sahabiler var. Ama onlar ayrı. O Aşere-i Mübeşşere yani bir şura ekibi gibi en fazla sahabiler.
Diyoruz ki 4 halife. Abdurrahman İbni Avf. 5. Diyoruz ki Ebu Ubeyd bin el-Cerrah 6. Talha bin Ubeydullah 7. Hayır. Talha bin Ubeydullah 7. Zübeyr bin Avvam 8. Sa'd bin Ebi Vakkas 9. Said bin Zeyd 10. Yani cennetle müjdelenen 10 sahabede bu 50 tane sahabenin içinde. Bununla birlikte diyoruz ki 4 mezhep imamı da İftitah tekbirinde, tekbiratül ihramda ellerin kaldırılmasını sünnet olarak görüyorlar. Yani bu kadar kuvvetli, bu kadar güçlü bir sünnet olduğunu söylüyoruz.
Hocam peki bu 50 sahabe kaldırılmakta rivayet ediyor musun? Omza kadar olduğunu mu rivayet ediyor? Ya da sadece el kaldırmayı mı rivayet ediyor?
Yani bunların hepsi ellerin kaldırılmasını rivayet ediyorlar.
Omza kadar olduğunu değil
yani. Omza kadar. Omza kadar ellerin kaldırılmasını rivayet ediyorlar. Bazı rivayetlerde kulak memesine, onun hizasına kadar kaldırma ile ilgili hadisler de var. Ama burada hizasına kadar kaldırmak, baş parmağı kulak memelerine değdirmek manasına gelmiyor. O hizaya ulaşana kadar ellerin kaldırılabileceğini söylüyor. Peki eller kaldırıldıktan sonra eller nerede bağlanıyor arkadaşlar? Tekbir aldık, Allahu Ekber dedik. Sonra bu ellerin durumu nereye dönüyor? Tekbir aldıktan sonra aşağı mı geri salıyoruz? Yoksa göğsümüzün üzerinde ellerimizi bağlıyoruz, göbeğimizin üzerinde mi bağlıyoruz, göbeğimizin altında mı bağlıyoruz, nerede bağlıyoruz?
Hocam ben sizi takip ettim, tekbirden sonra direkt bağladım.
Diyoruz ki eller burada arkadaşlar, yani en eftali göğsün üzerinde bağlanması. Ellerin en eftali göğsün üzerinde, yani sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde göğsün üzerinde bağlanması diyoruz ki en faziletli olanı. Bununla ilgili Ebu Davud'da Ahmet İbn Hanbel'in müsnedinde Vail İbn Hucur radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini göğsünün üzerine koyardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini göğsünün üzerine koyardı. Bu hadisin sıhhatıyla ilgili ilim ehli konuşuyor. Yani sahihliğiyle ilgili konuşuyorlar. Bunun dışında diyoruz ki en faziletli olan budur. Bunun dışında ilim ehli arasında ihtilaflı bir mesele bu. Ellerin nerede bağlanacağı. Ama biz diyoruz ki eller göğüs üzerinde de bağlanabilir. Göbeğin üstünde de bağlanabilir. Göbeğin altında da bağlanabilir. Bunlarla ilgili rivayetlerin olduğunu söylüyoruz. Ama diyoruz ki en sahih olanı, en eftal olanı bunların arasında diyoruz ki göğüs üzerinde bağlamak. Biraz önceki söylediğimiz hadis-i şeriften ilim ehli bunu istidlal ediyor.
En zayıf hangisi?
Yani sonuçta bu rivayetlerin hepsi zayıf. Yani bu üç rivayet de hepsi zayıf. Ama aralarında sıhhat olarak en sahihi göğüs üzerinde bağlanması. Bazı alimler bunu hasen görüyorlar. O yüzden diyorlar ki eller göğüs üzerinde bağlanır. Yani orada da bağlanır. Burada bu şekilde dedik ya, bu bağlayış şekli namazın sünnetlerinden olan bir şey. Rivayetlerde bu şekilde de geliyor. O yüzden üçünü yapana da biz bu manada inkar edemeyiz. Yani senin yaptığın bu doğru değil diyemeyiz. Yine rükûya eğildiğinde kişinin dizlerini kavramasının sünnet olduğunu bize aktaran, açıklayan bir hadis-i şerif olduğunu söyledik. Yine başka bir fayda olarak da dedik ki rükû esnasında sırtın dümdüz olması gerekiyor. Başın da aynı şekilde sırt ile aynı hizada dümdüz olması gerekiyor. Ne aşağı ne yukarı. Biraz önce Ayşe radıyallahu anha değil mi? Rükû ettiğinde başı ne aşağıda olurdu ne yukarıda olurdu. Sırtı ile birlikte dümdüz olurdu diyor. O zaman rükûda bu pozisyon Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rükû ettiği esnadaki duruş şeklinin bu olduğunu görüyoruz. Yine rükûdan doğrulduktan sonra tam bir şekilde doğrulması gerektiğini, vücuttaki, sırttaki bütün o kemiklerin eski yerlerine dönene kadar dümdüz olacak bir şekilde doğrulmak gerektiği yine bu hadis-i şeriften anlaşılıyor. Yine secde esnasında ellerin dirseklere kadar yere yapıştırılmaması gerektiğini, bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nehyettiğini söyledik. Hadis-i şerifte şu lafızda geliyor. Nehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem en yeftarışer raculu zira'ihi fissucudi iftiraşes seb'. Yani diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secde esnasında köpeklerin uzanırken ellerini uzattığı şekilde, yere temas ettirdiği şekilde ne yapmayı? Namaz kılarken secdede bu pozisyonda bu şekilde durmayı nehyettiğini bize sahabe ne yapıyor? Aktarıyor. Diyoruz ki günümüzde de bunu çok görüyoruz. Namaz kılarken görüyorsunuz insanlar secdeye gittikleri zaman bu dirsekleriyle bilekleri arasındaki kısmın yere temas ettiğini, değil mi? Kaldırmadıklarını, bu sünneti terk ettiklerini sıkça görüyoruz. Yine bu hadis-i şerife baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin insanın değerli bir varlık olarak yaratıldığını ve burada hayvana benzememesinden tahsir edildiğini, sakındırıldığını görüyoruz. Çünkü köpekler bu şekilde yatıyor ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize o hayvanlara benzememek için ellerimizi secde esnasında ne yapmamızı söylüyor? Kaldırmamızı söylüyor. Yine dedik ki başka bir fayda olarak eller hem kaldırılacak, dirsekler yere değdirilmeyecek. Bununla birlikte yan taraflardan da kollarımız vücudumuza temas etmeyecek. Ne yapacak? Daha geniş bir şekilde açarak namazımızı kılacağız. Hatta rivayetler ne diyor? Allah Resulü Aleyhisselam ellerini bu şekilde genişlikte açtığında koltuk altının beyazlığı ne yapılırdı? Gözükürdü. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselam secde ettiği esnada ellerini yayarak secde ederdi ki koltuk altının beyazlığı ne yapılırdı? Görülürdü. Yani bu şekilde mübalağa yaparak secde ettiğini rivayetlerden ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yine ilim ehlinin secde edildiği esnada ellerin nerede tutulması gerektiği ile ilgili iki tane görüşü var arkadaşlar. Yani secde ettiğimiz esnada yüzümüzü yere koyduk, ellerimizi de yere değdirdik değil mi? Bu eller omuzlarımızın hizasında mı olacak yoksa yüzümüzün hizasında mı olacak? İlim ehli bu konuda iki görüşü de ne yapıyor arkadaşlar? Zikrediyor. Diyor ki tekbir alındığında nasıl eller omuz hizasına kaldırılıyor ise secdede de eller ne yapılır? Omuz hizasında tutulur. Birinci görüş bu. İkinci görüşte diyorlar ki eller daha ön tarafta yüzün olduğu hizada tutulur. Niye? Çünkü bu sayede ellerini daha geniş açarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o biraz önce söylediğimiz vasfına ulaşabilirsin. Ne yaparsın bu şekilde yaptığın zaman? Koltuk altının beyazı görünecek şekilde ne yapılır? Eller yayılarak secde edilir. Yani ne yapacağız? Yüzümüzün hizasında elleri daha geniş tutabiliriz. Veyahut da omuzlarımızın hizasında ellerimizi de ne yapabiliriz? O yerde tutmamızda bir sıkıntı yok diyoruz. Yine başka bir fayda olarak diyoruz ki secde ettiğimiz esnada ayak parmaklarımız ne dedik? Sünnet uygun olan kıbleye doğru yönlendirilmesi. Ama bir insan sadece parmaklarını yere değdirse ne diyoruz? Secdesi geçerlidir ama sünneti terk etmiş olur. Çünkü İbn Abbas radıyallahu anh'un aktardığı hadis-i şerifte "Umirtu en esjuda ala seb'ati azmin." 7 aza üzerine secde etmek ile emrolundum ibaresine baktığımız zaman genel bir lafızla geldiğini görüyoruz. Orada bize parmakların ne tarafa yöneleceği ile ilgili bir açıklama yok. Ama diyoruz ki ayak parmaklarının yere temas etmesi secdenin rükünlerinden, değil mi? Yani 7 aza üzerine secde edeceksin. Ayakların havada kalırsa secden ne yapmaz? Sahih olmaz. Bir önceki derste ne yapmıştık buna? Tafsilatlı bir şekilde değinmiştik. Dedik ki yine burada birinci teşehhütte iftiraş oturuşu yapılır. Onu da biraz önce vasfını söyledik. İkinci oturuşta da teverruk dediğimiz kalçanın üzerine oturup sol ayak sağ ayak olduğu alt tarafından geçirilir. Başka rivayetlerde sol ayağın yani baldır ile alt baldırın arasından sokularak öbür taraftan çıkartıldığı yine rivayetlerde varid olduğunu görüyoruz. Şu şekilde o alttan. Birincisinde ne dedik? Normalde en alttan. İkincisinde baldır ile normalde ayağımızın arasından sokarak geçiyoruz. Başka bir rivayetlerde şu şekilde geliyor. Sağ ayağımızı dik tutuyoruz. Parmaklar kıbleye doğru dönüyor ya. Öyle değil de onu da yana doğru ne yapıyoruz? Yatırıyoruz. Onu da o şekilde. Yani hem bu alttan geçiyor, bu ayakta ne yapıyor? Bu tarafa doğru. Sağa doğru yayarak bu şekilde tutmak da ne diyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde, hadislerde gelen şekliyle olduğunu söylüyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar bu şekilde ilk oturuş ile ikinci oturuş arasındaki farkın hikmeti, sebepleri ne olabilir? Niye ilk oturuşta öyle oturuyoruz da ikinci oturuşta farklı bir şekilde oturuyoruz? İlim ehli diyor ki öncelikle bu sayede diyor dışarıdan gelen birisi cemaatle namaz kılıyor ise insanların oturuş şeklinden ikinci rekatta mı dördüncü rekatta mı olduklarını ne yapar? Anlayabilir. Bu diyorlar bir hikmeti sebebi bu şekilde açıklanabilir. İkinci olarak da Ömer kardeşimizin dediği gibi ikinci teşehhüde oturduğumuz zaman değil mi orada okunan Ettehiyyatü'yü okuduktan sonra salli barik ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde varid olan neler var orada? Dualar var. Bu kısmı daha uzun tutulduğu için ikinci teşehhüd bu şekilde teverrük oturuşunda insan ne yapar? Daha çok rahat eder. Daha rahat edebileceği için bu ne yapılmış? Namaz kılana kolaylaştırılsın diye ikinci teşehhütte bu şekilde oturulması sünnet olarak kılınmış. İlk teşehhütte de o şekilde oturuş şekliyle ne yapıyoruz? Birinci teşehhütle ikinci teşehhüdün arasını ayırt etmiş oluyoruz. Peki imam selam verdi. O sırada biz dua etmeye devam ediyoruz. Veyahut da bir dalgınlık oldu, bir şey oldu. Ettehiyyatü'yü okumadığımız anladık. İmam da selam verdi. Normalde imama tabiiz. Biz de imamla beraber selam mı vermemiz gerekiyor? Yoksa burada bir tafsilat var mı? Diyoruz ki tafsilat var. Eğer namazın rükünlerinden bir şeyi terk ettik isek, ettehiyyatü'yü okumadık isek, diyoruz ki onu okuruz, sonra ne yaparız? Selam veririz. Ama eğer imam selam verdiğinde biz sünnet olan zikirleri okuyor isek, o zaman ne yaparız? Orada imama uyarak selam veririz. Yani şu anda biz oradaki kafanda tasarlıyorsun, işte burada Allah'a söylesem 3-4 tane zikir var, bunları okumaya çalışıyorsun. İmam selam verdi. Onları bitirmene gerek yok. İmama tabi, sen ne yaparsan onunla birlikte selam versin. Ama dedin ki gaflete daldın, teşehhütte ettehiyyatü'yü okumadın. İmam o sırada veyahut da salli bari okumadın. İmam o sırada selam verdi. O zaman ne diyoruz? Bu üzerine namazın rükünlerini yerine getir. Ne yap? Bunları oku. Aleyküm selam. Daha sonra da selam ver diyoruz. Bugünlük bu kadarla yetinelim arkadaşlar. Yaklaşık olarak 35-40 dakika oldu. Haftaya da namazda tekbir getirildikten sonra iftitah duaları ile ilgili hadisleri ne yaparız? Ele almaya başlarız. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.